Herkese merhaba, ben Yasemin Bahlol Nirun. Kendine Ait Bir Oda Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde güçlü taraflarımızı sahiplenmekten bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde o sahiplendiğimiz güçlü taraflarımızı nasıl değerlendirebileceğimize ve neye dönüştüreceğimize dair konuşacağız. Öncelikle neye dönüştüreceğimiz kısmından başlayayım, yani sonda geleceğimiz yere. Bu hafta ben bir vision board hazırlayacağım, hatta onu da paylaşacağım zaten. Kendine Ait Bir Oda Podcast'in Instagram hesabından. Vision board nedir bilmeyenler için? Bir gelecek panosu olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Hayal panosu. Şöyle aslında, yani 3 sene sonrası için yapabilirsiniz, 5 sene sonrası için yapabilirsiniz, 2025'e girerken ki halim için yapacağım ben. Ya da zamansız bir yerden de yapabilirsiniz genel olarak. Birazcık böyle hani kendinizi içinde görmek istediğiniz anları yakalayan fotoğraflar, resimler, görseller kullanmanız gerekiyor. Ve bunları isterseniz dijital bir platformda, isterseniz kesip biçip elinizle bir kartona, bir deftere yapıştırarak, hepsi olur. Yani en basit bilgisayar programlarında da var, biliyorsunuz bunlar zaten. Hani bunları birleştirerek bir hayal panosu oluşturmak aslında buradaki amacımız. Ben de kendimkini paylaşacağım zaten yapınca kendine ait bir podcast'ten. Şimdi oraya gidene kadar, yani o işte hayal panosunu oluşturmak için neye ihtiyacımız var? Öncelikle neyi arzuladığımızı, hayattan ne beklediğimizi, kendimizi nasıl görmek istediğimizi biliyor olmaya ihtiyacımız var, değil mi? Nereye ulaşmak istediğimizi. Ki bu da aslında böyle çoğu zaman ömür boyu devam eden bir sorgulama hali olsa da bir an için bile ne arzuluyorum, ne istiyorum sorusunu cevaplamak kolay değil bence. Mesela şu anda deneyin, kendinize sorun. Ne arzuluyorum, ne istiyorum diye. Kaçımız acaba bunun cevabını direkt olarak verebiliyoruz? Bu arada gerçekten de beni durdurup bir deftere yazabilirsiniz veya biraz düşünebilirsiniz. Bence çok güzel bir egzersiz olur, farkındalık egzersizi. Yani ne arzuluyorum sorusunun cevabı aslında her zaman o kadar kolay cevaplanmayabiliyor hayatta. Çoğu zaman da kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde yönümüzü bulamadığımız için, neye gitmek istediğimizi bilmediğimiz için kayboluyoruz. Yoksa hepimiz aslında yetkinliğe sahibiz. Yani aslında hepimiz hedeflerimize ulaşmak için gereken yetkinliklere, yeteneklere, becerilere sahibiz. Ve hatta sahip olmadıklarımızı da geliştirebiliriz. Yani bunların yöntemleri var. Bunu geliştirme becerisine sahip olduğumuz kesin hepimizin, eğer istiyorsak ve ihtiyaç duyuyorsak. Ama buradaki olay aslında hepimiz için geçerli olan şey, gideceğimiz yeri seçmiyoruz hepimiz. Dolayısıyla giderken de kalkışırken de zorlanabiliyoruz. Bazen biliyoruz ne istediğimizi, nasıl hissetmek istediğimizi biliyoruz. Hayatımızda ne olsa şöyle daha rahat hissederim, daha huzurlu hissederim dediğimiz şeylerin ne olduğunu biliyoruz ama bazen de cesaret sorunu yaşıyoruz, işte gidemiyoruz. Bazen de bu da çok, mesela Sanatçının Yolu kitabında da çok geçen bir örnek, Julia Cameron'ın kitabında. Bazen de hak etmediğimizi düşünüyoruz. Yani o gördüğümüz şey, belki de işte hayal panosuna koyacağınız, aklınıza ilk gelen birkaç görseli, belki Instagram'dan bulduğunuz, belki daha resim bunlar, belki fotoğraf rastgele, belki sizin geçmişteki halleriniz de olabilir bu arada. Hani iyi hissettiğiniz bir haliniz herhangi bir şekilde. Belki de onu hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu da var. Dediğim gibi Sanatçının Yolunda çok fazla altı çizilen bir durum bu da Julia Cameron tarafından. Bunu hak etmiyor olma hali bizi kendimizi sabote etmeye yönlendiriyor. Yani cesaret de aslında burada biraz devreye giriyor. Yeterince cesur olursak, olacağına inanırsak ve hak ettiğimize inanırsak, bunun olması için zaten ikinci aşamaya geçip gerekli becerileri geliştirmek, gerekli şartları oluşturmak aşamasına geçebiliyoruz bence. Şimdi bunun birkaç adımı var dedik ya. En sona gideceğimiz yer bir hayal panosu oluşturmak ve onun olması için aslında kendimizi biraz teslim bırakmak, yani kendimizi rahatlatmak. Ama ondan öncesinde ne var? Ondan öncesinde kök inançları fark etmek ve değiştirmek var mesela. Kök inançları fark etmek derken ne kastediyorum burada? Aslında kök inancımız zaten çoğu zaman böyle aileden getirdiğimiz şeyler olabiliyor. Veya işte çocukluğumuzdan getirdiğimiz, büyüdüğümüz ortamdan dolayı, çocukken yaşadıklarımızdan dolayı veya bazen yetişkin hayatımızda da eklenebiliyor. Bazı böyle şey var, oturmuş, kökleşmiş, böyle kalıplaşmış yargılarımız ve inançlarımız var. Hepimizin var aslında bunları. Fark edebilmek bile başlı başına yeterli olabiliyor. Yani illa bunları dönüştürmek, değiştirmekten bahsetmiyorum. Zaten bu bence çok, yine dediğim gibi, hani hayat boyu gidilecek bir yol ama bunları dönüştürmeden de bence kendimizi daha rahat hissettiğimiz bir hale geçmemiz zor. Dolayısıyla yani ya biz dönüştürüyoruz ya da hayat zaten dönüştürüyor bir şekilde bu yargılarımızı kırıyor bence. Ona göre deneyimler yaşatıyor bize. Diyelim ki biz bu hayal panomuzdaki halimize ulaşmak için bazı kök inançlarımıza yüz yüze gelmeye hazırız. O zaman ne yapabiliriz? Öncelikle mesela ben her zaman journaling'i, yani yazı yazmayı tavsiye ediyorum. Bu aslında en basit haliyle günlük tutmak da var. Sanatçı Neo'nun bir numaralı uygulaması her sabah kalkar kalkmaz 3 sayfa sabah sayfaları yazmak. Neden? Çünkü biraz ben hep bunu çöpü çıkarmak olarak görüyorum. Sabahleyin ilk uyandığımızda bize ait olmayan şeyleri bize ait olan düşüncelerden ayırt edebilmek için. Daha iyi bir yöntem yok bence. Ve çocukken de günlük tutuyorduk, düşünsenize. Hayallerimiz için tutuyorduk, yaşadıklarımız için tutuyorduk. Yani onu sağaltmak için tutuyorduk. Ve çoğu insan, yine bu sanatçının atölyelerinde çok sık gündeme gelen bir konu. Çoğu insan çocukluğunda günlüğü okunduğu için de yazmaktan uzaklaşıyor mesela. Bu da çok tekrar eden bir tema. Bunları düşünüp aslında burada oluşturduğumuz yargıları ve inançları fark etmek ve yine kendimize değer vermekle ilgili olan kısımda da bunları fark etmek ve dönüştürmeye kalkmak aslında yola çıkarken belki de kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri. Benim mesela yine kurban psikolojisine düştüğüm zamanlar oluyor. Bunu fark ettiğim kök inanç mı denir artık, kök değerlerinden biri buydu zaman zaman. O da şöyle bir şey bence. Sorumluluk almak başladığı zaman hayatta, yani sorumluluk alma haline geçtiğimiz zaman zaten bence bir şeyler çözülüyor. Ama bazen bazı dönemlerde ben kendi deneyimimden yola çıkarak konuşacak olursam, mesela benim kendimi çok başkalarını suçlarken bulduğum olmuştur. Yani hayatta tabii ki bunu en başta ailemizle başlıyoruz. Bu böyle biraz çok yayıldı da son dönemlerde. Yani aileyi sorgulamaktan aileyi suçlamaya giden bir trend eğilimi var desem yeridir. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı o kısımda. Farkındalık çok güzel bu arada. Bunlar hakkında konuşabiliyor olmamız çok güzel. Ama hani suçlama kısmı bence her zaman kişinin kendi duygularını kucaklamamasından kaynaklanıyor. Bu benim nacizane düşüncem, kendi deneyimimden yola çıkarak. Dolayısıyla benim mesela buradaki bakış açım da şu. Sorumluluk aldığım zaman hayatıma dair, yani şunu söyleyebildiğim zaman, bu benim hayatım ve kimse gelip beni yarın kurtarmaya gelmeyecek. Hani bunu hayatınızdaki maddi durumla ilgili de düşünebilirsiniz. Manevi olarak da düşünebilirsiniz duygu durumunuzla ilgili. Hayatınızda iş, kariyerle ilgili düşünebilirsiniz, ilişkilerle ilgili düşünebilirsiniz. Sağlıkla bedenle ilgili düşünebiliriz bunu. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Ve bunu yaptığım zaman çok basit bir şey yine ama bence çok etkili. Sorumluluk almaya başlamam gerektiğini kabul ediyorum aslında. Yani benim hayatım bana ait ve kimse yarın gelip beni kurtarmayacak bir şeylerden. Bilmiyorum, mesela şöyle bir tarafı da var daha derine inecek olursam. Ben bunu tabii ki çok terapide keşfettim. Hani kendi kendime keşfetmek için biraz bunlar derin şeyler ama mesela annem benim çok iyi şey bir anneydi. Aşırı ilgili bir anneydi ve dersler konusunda filan da hani çok hırslıydı ve çok takip ederdi. Hani bütün o sınav süreleri, işte lise hazırlık sınavları, üniversite hazırlık sınavları. Hep ben aslında o aşırı çalışan çocuklardandım. Çalışmak zorunda kalan, işte hafta sonu akşamları hep dershanesi olan, okul çıkışı vesaire. Yani birçoğumuz zaten belli bir ölçüde hep o sınav sistemlerinden dolayı yıpranmak durumunda kaldık. Bu yalan değil. Bir de benim annem çok şeydi. Hani önümü arkamı kollardı, ihtiyaçlarımı çok karşılardı. Hani bu arada bir anlamda çok güzel bir şey tabii ki bu. Hani beni rahat ettirmek için gerçekten böyle çok yoktan var eden bir hali vardı her zaman annemin. Şimdi annem rahmetli oldu birkaç yıl önce ve özellikle onun hastalanmasından sonra, onun ilk kanser olduğu zamanlar, hani annemin kendi gücünü kaybettiğini gördüğüm dönemlerde aslında ben şeyi idrak etmeye başladım. Gerçekten ben her seferinde bir anlamda, hani ne kadar çalışıyor olsam da o dönem gayet böyle, hani dışarıdan baktığınızda yaşıma göre 20'lerimin başında çok sorumluluk sahibi bir insan gibiydim. Öyleydim de bir anlamda ama her zaman derinde şey inancım varmış. Yani ben yapayım yapacağım ama bir şey olmazsa, bir şey yetmezse zaten annem gelir. Hani annem halleder. Bu evin temizliği de olsa, bambaşka bir konuda olsa, ne bileyim hani benim manevi dünyamla da ilgili olsa mesela, onun bana o boş ver ya deyişi hep kulaklarımda çınlar. Bir de ben hiç boş veremeyen bir insanım kendi haline bıraktığınızda. Ve mesela onun hastalık süreciyle beraber biraz bilinci de, yani hastalık tedavi süreçlerinde eskisi kadar düşünemez bir haldeydi açıkçası. O yüzden vefatından önce de, hastalanmaya başladığı dönemde ben fark etmedim. Tabii ki bunu çok sonra fark edebildim. O an o hayata tutunsun diye ummaktan ve onun için çabalamaktan dolayı ve tabii ki şoku yaşamaktan dolayı böyle şeyleri düşünmüyordum tabii ki. Sonra biraz fark ettim. Aslında bir anlamda ilk o zaman yüzleştim. Hani yarın olacak ve kimse gelip beni kurtarmayacak. Yani ben gerçekten her şeyi kendim çözmek zorundayım. İlk başta bilmiyorum, buna tepki gösterdim, sinirlendim, hayata daha da kızdım ve belki de daha da kaçtım sorumluluk almaktan. Bir sanatçının yolu bölümünde bahsetmiştim galiba. Çamaşırlar dağı gibi diye yanılmıyorsam. Komik yani bunu anlatmış olmam da. Umarım birilerine ilham oluyordur çünkü bir anlamda çok özel şeyler. Yani şunu söyleyebilir miyim? O çamaşırların dağ olması mesela. Hani işin içinden çıkamamak. Hani tabii ki kimsenin evime gelip annem daha iyi olsa böyle evimi temizlemesi gibi beklentim yok ama insan şey olur ya bazen. Bazen döngünün içinden çıkamazsın. Hani bir şeyler çok birikmiştir. Artık ne yapacağını bilmiyorsundur ve işte benim o zamanlar şansım uzun yıllar hep annem gelip hallediyoruz dedi ve hayatımın birçok alanında bana hep yardım etti. Sağ olsun. Şimdi ben aynısını kendim için yapmaya çalışıyorum. Aslında bunu söyleyebilirim ve tabii ki bir yandan da kendim anne olmayı deneyimlediğim için yani belki de kızım için de yapmaya çalışıyorum ama şu an o kendisi daha 3 aylık bebek olduğu için zaten bunun böyle olması doğal geliyor. Ama bunun kıymetini biliyorum ve tabii ki hani sonsuza kadar vermek isterim şu an ama o çok uzun bir yol ve çok daha da derin bir konu. Nereden nereye geldik? Vision Board'dan şu an ben kendim anneliğe dair konuşmaya başladım. Ama yani her şey birbiriyle bağlantılı. Benim deneyimim de bu o yüzden. Şunu söylemeye çalışıyorum özetle. Mesela benim hikayemde bence bu böyle oldu şu ana kadar. Ben annemin beni toparlamayacağını anladığım noktada yetişkin olmanın, insan olmanın ve hayatın aslında acı tatlı yerinin ciddi bir anlamda sorumluluk almakla ilgili olduğunu anladım. Hani çok basit bir gibi gelen bir düşünce, bir fikir aslında ne kadar temel bir yerde oturuyor hayatımıza. Benim için öyle en azından. Yani sorumluluk aldıkça ve daha doğrusu sorumluluk almak değil de sorumluluğun bana ait olduğunu kabul edip bunu kendime günlük olarak hatırlatınca benim için işler kolaylaşmaya başladı. Ve sonrasında çok fazla sorumluluğum var, işte nasıl olacak bunlar gibi şikayet eden, daha o kurban psikolojisine kayan yerden biraz daha ipleri elime almaya başladım diyebilirim. Ama bu arada tabii ki tüm bunlar ben hani kendi kendime fark ettiğim bir süreçte olmadı. Dediğim gibi terapiyle oldu. Ben her bölümde olması da sık sık söylüyorum zaten. Bu süreci terapi sayesinde bence en azından kolaylıkla atlatabildim diye düşünüyorum. Ve hani daha yüzeydeki şeyleri halletmek için kendi kendimize yol alabiliyoruz. Farkındalık egzersizleri, sabah sayfaları ve böyle tatlı şeyler, bizim yaratıcı gökyüzü rehberimiz, bunlar etkili olabiliyor. Sanatçının yolu kitabı kesinlikle. Ama biraz daha derine indiğimizde veya bu araçlarla çalışırken bazen çok mesela sanatçının yolu atölyesinde de bazen biraz fazla derine gidiyor kitap. Yani öyle bir soru soruyor ki size sanatçının yolundaki egzersizler. Bir anda kendiniz çocukluğunuzun böyle çok zor bir yerinde buluyorsunuz zihninizi ve orada kalıyorsunuz. Yani ben birkaç insanda gördüm, kendim en başta yaşadım zaten. Yine oralarda bence oralardan rahat çıkabilmek için, onları rahat dönüştürebilmek için kesinlikle terapinin çok faydası olduğuna inanıyorum. Burada da Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Hayvel biliyorsunuz online biliyorsunuz diye tahmin ediyorum yani çok zaten yaygın kullanılıyor. Online bir platform. Buradan terapi alabiliyorsunuz. Yani hiçbir yere gitmeden evinizin konforundan aslında olduğunuz yerden terapi alabiliyorsunuz ve bence bu çok güzel bir şey ki ben de yıllardır online terapi alıyorum ve insanın kendi evinde, kendi alanında bence bunu yapmasının da ayrı bir gücü var diye düşünüyorum. Hani yüzleşmekten kaçtığımız, daha doğrusu yüzleşmenin zor olduğu konular. Bunların bazıları gerçekten terapide çözülmeye hak ediyor. Terapide çözülme yerine ait bunlar. Yani terapi odasına ait, terapi sanal odasına ait bir anlamda. O yüzden eğer ihtiyacınız varsa muhakkak değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda ilk görüşme, ön görüşme ücretsiz. Bu da çok güzel bir şey. Yani terapistinize uyumlu musunuz, değil misiniz? Bunu anlayabilecek zamanınız oluyor. Diğer türlü hani ilk seanstan direkt olarak başlamak ve sonra memnun olmayabilirsiniz. Her şey gibi burada da bir uyum var. Size uyan kişiyi bulmak için önceden bir ön görüşme yapabilmek de çok güzel bir şey bence. Ücretsiz olarak ön görüşmeyi yapıp kendi takviminize uygun bir şekilde kendi evinizden dünyanın neresindeyseniz seans yapabilirsiniz ve kendi bütçenize göre de seans paketleri seçebiliyorsunuz. Böylelikle erişilebilir bir şekilde ve devam edebilirsiniz. En önemlisi sürdürülebilir olmasını sağlıyor bu terapinin. Devamlılık çok önemli çünkü. Umarım değerlendirirsiniz terapiyi eğer başlamadıysanız veya denemediyseniz. Ben gerçekten hayatımda hep öne çıkardığım ve kutladığım bir şey terapi almış olmak, alıyor olmak hatta. Bu arada eğer indirim kodu kullanmak isterseniz podcast'in linkinde bir oda 10 kodunu kullanarak %10 indirim kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da linkten direkt olarak Hayveli kullanabilirsiniz. Yine Vision Board'a gelmeden önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yani terapi süreciyle veya kendiniz bir şekilde bir farkındalığınız oluştu diyelim. Yani aslında sizi neyin durdurduğunu, hangi kök inançlarınızın, hangi geçmişten getirdiğiniz şeylerin veya beklentilerinizin sizi kendi kendinize sabote etmesine izin verdiğini, böyle sizi biraz ellerinizi kollarınıza bağlı tuttuğunu biraz farkına vardıktan sonra bunu dönüştürmek için aslında mesela Wanting diye bir kitap var. geçen gün audiobook olarak dinliyordum onu, sesli kitap olarak. Ve orada çok güzel bir şey denk geldim. Kitapta şunu söylüyor aslında. Birden fazla şeye odaklanmak tabii ki okey ama bir tane şeye odaklandığınız zaman daha hızlı ilerliyorsunuz. Bu da aslında evet demekten ziyade hayatta bir şeylere ulaşmak hayır demekle ilgili. Yani aslında hayır demek istediğiniz veya hayır demeye ihtiyaç duyduğunuz neye evet diyorsunuz hayatta? Bunu düşünebilirseniz bence bu da çok yardımcı olur. Kitapta sık sık bundan bahsediyordu. Aynı zamanda irade. Mesela şey vardır ya, hani böyle Steve Jobs'a dahil olmak üzere işte siyah kazak giymek olayı, daha böyle iş insanlarının yaptığı bir şey, sade giyinmek, net giyinmek, belki her gün aynı şeye giymek. Obama'nın öyle bir lafı vardı galiba. Önceden belli oluyor giydiklerim, yaptıklarım. O yüzden seçmem daha kolay oluyor. Yani seçme irademi, seçme gücümü, irade gücümü hayattaki daha önemli kararlar için kullanıyorum gibi böyle bir bakış açısı var. Birkaç başarılı tırnak içinde insanın örneklerinden verilmiş. Mesela bu da bana çok ilham verici geliyor. Ve yine bu kitaptaki, One Thing kitabındaki durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayatta odaklandığımız şeyin ne olduğunu görüp onu kenarlarındaki ayrı kodlarını ayıklamak ve oraya doğru gitmeye çalışmak. Oraya giden yolda önümüze çıkan engelleri, kendimizi sabote ettiğimiz tekrar eden durumlar, yargılar varsa onların farkına varmak ve mümkünse destekli veya kendimiz yapabiliyorsak dönüştürmek. Ve sonrasında da vision board'a gelmek. Yani o hedefleri seçtikten sonra aslında zaten varacağımız yer bence hayal konumuzun bize vaat ettikleri olacaktır. Bu kaçınılmaz. Bir de şunu da çok severim. Yine bu arada bayağı kaynaksız laflar veriyorum ama yine şöyle bir laf vardı. Eğer bir şey hayal edebiliyorsanız o zaten çoktan size aittir diye. Yani gerçekten de insan hayal ettiği şeyi yapabileceği için hayal ediyordur. Veya onun bence yani en azından onun hikayesine dahil olduğu için hayal edebiliyordur. Biz hiçbirimiz bize ait olmayan şeyler hakkında hayal kuramayız. Biz onları tanıyoruz, biliyoruz, o duyguyu bir yerimizde bir şekilde hissediyoruz ki onun hayalini kurabiliyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Kendimize inanmayı unutmamak lazım. Bu yola çıkarken güçlü taraflarımızdan destek almayı unutmamak lazım. Farkındalık egzersizlerini yaparken, yani hayatta biraz kendimize deşerken, biraz sorgularken gerektiği yerde destek almaktan çekinmememiz lazım. Bu terapi formunda olabilir bence en önemlisi ama her zaman işte aile, arkadaşlar da eğer güveniyorsanız ve iyi hissediyorsanız, iyi hissettiğiniz insanlarla paylaşmak da bir çözüm. Ben terapiden destek alıyorum çoğunlukla. Yani bu desteği almak ve düştüğümüz yeri, çıkamadığımız yeri, kendi kendimizi sabote ettiğimiz yeri farkına varıp destekle veya bazen kendimizi dönüştürmeye çalışmak ve sonrasında seçtiğimiz hedefe diğer bizi dağıtan, dikkat dağıtıcı elementlerden, unsurlardan uzaklaşarak odaklanmak bence zaten bizi başta başladığımız ve bitireceğimiz yere getiriyor. O da o dediğim gibi hayal panosu hali. Ama gideceğimiz yeri işte en sonu baştan görürsek rota daha kolay gider. O yüzden ben de sizi teşvik edeyim bir hayal panosu hazırlamaya. Dediğim gibi bölümün başında kendiminkini zaten paylaşacağım. Umarım siz de kendinizinkini yaparsınız ve yaparken aslında ne arzuladığınızı, ne hissettiğinizi, hayatınızın şu dönemini, neye ihtiyaç duyduğunuzu ve aslında özünüzün hangi hayalleri kurduğunu daha kolay görüp duyabilirsiniz. Ve bu yola giderken de cesaret hiçbir zaman yanımızdan eksik olmasın diyeyim. Ve çok teşekkürler buraya kadar dinlediğiniz için. Umarım bu bölüm size iyi gelmiştir. Benim hayal panomu Instagram hesabım üzerinden, Kendine Ait Pod'u podcast'in hesabı üzerinden takip etmeyi unutmayın. Hatta kendinizinkini de paylaşırsanız ben de geri paylaşırım, çok güzel olur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.